Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 15. ayrım. 10. kısım. Çok değerli Matmazel Buddenbrook. Bu mektubu yazan kişinin dünyanın en güzel kızının yüzünü görmesine izin vermeyeli acaba ne kadar zaman geçti? Bu satırlar size o büyüleyici yüzünüzün hayalinin gözlerimin önünden hiç gitmediğini, bu sıkıntılı haftalar süresince hep baba evinizin salonunda geçirdiğimiz o güzel öğle sonrasını ve utanıp sıkılarak da olsa verdiğiniz sözü, beni çok mutlu eden sözünüzü düşündüğümü anlatacaktır. O zamandan beri haftalar geçti. Siz bu süre içerisinde kendinizi toplamak ve bir karara varmak için dünyadan uzak kaldınız. Kendinizi dinleme sürenizin artık sona erdiğini umut etmek istiyorum. Bu satırların yazarı, siz çok değerli ve saygıdeğer Matmazel'e beslediği sonsuz sevginin bir teminatı olarak şu küçük yüzüğü saygılarıyla sunmaktadır. Sonsuz saygı ve sevgilerle ellerinizden öpen kulunuz Gürünlih. Sevgili baba. Babacığım, bilsen nasıl da kızdım. İlişikte gönderdiğim mektubu ve yüzüğü Bay Gürünlih'ten biraz önce aldım. Sinirimden başıma ağırlar girdi. İkisini de sana göndermekten başka bir şey gelmedi aklıma. Bu Bay Gürünlih beni bir türlü anlamak istemiyor. Üstelik duygu yüklü bir dille yazdığı mektubunda söz verme diye bir durum yok. Onun evlenme teklifine evet deme konusunda bugün 6 hafta öncesinden 1000 kez daha isteksiz olduğumu ve artık beni rahat bırakmasını, kendisini gülünç duruma düşürdüğünü ona hemen ve kesin bir dille yazmanı rica ediyorum. Bu arada bir başkasına bağlandığımı, onun beni ve benim de onu çok sevdiğimi biricik babama, babaların en güzeline söylemek istiyorum. Babacığım, bu konuda sayfalar dolusu yazabilirdim ancak kısa kesiyorum. Sözünü ettiğim kişi şu tıp öğrencisi Morten Schwarzkopf'tur. Doktor çıkar çıkmaz gelip beni sizden isteyecek. Bir tüccar kızının bir tüccarla evlenmesinin bir gelenek olduğunu kuşkusuz biliyorum. Morten bir tüccar değil ama en az onlar kadar seçkin biri. Bir bilgin, zengin değil. Bunu sizin ve annemin önemseyeceğini biliyorum. Ama sevgili babacığım, şunu söylememe izin verin. Yalnızca parayla insanın mutlu olamayacağını genç yaşıma rağmen öğrenmiş bulunuyorum. Binlerce öpücüklerle saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Seni çok seven kızın Anthony. Not: yüzüğün ayarı çok düşük ve gördüğüm kadarıyla da çok dar. Sevgili kızım Tony, mektubunu aldım. Yazdıkların doğrultusunda Bay Gürünlih'e konuyla ilgili görüşlerini uygun bir dille bildirme sorumluluğumu yerine getirmekten kaçınmadığımı bildirmek isterim. Ama karşılaştığım sonuç beni gerçekten çok üzdü. Sen yetişkin bir kızsın ve şu anda gelecekteki yaşamınla ilgili çok önemli bir karar aşamasında bulunuyorsun. Atacağın sorumsuzca bir adımın doğuracağı sonuçları sana söylemeden edemem. Bay Gürünlih yazdıklarımı öğrenince büyük bir umutsuzluğa kapıldı ve haykırarak seni çok sevdiğini, seni kaybetmenin acısına dayanamayacağını, kararından vazgeçmezsen canına kıyacağını söyledi. Bir başkasına yakınlık duyduğunu yazıyorsun. Ben bunu ciddiye almıyorum ve sana gönderilen yüzükle ilgili heyecanına hakim olmanı ve her şeyi bir kere daha ve ciddi olarak gözden geçirmeni rica ediyorum. Sevgili kızım, benim Hristiyanlık anlayışıma göre bir başkasının duygularına saygı göstermek bir insanın başlıca görevidir. Sana karşı olan duygularını inatla ve acımasızca küçümsediğin bu erkek yaşamına son verme günahını işlerse senin en yüce yargıcın önünde hesap vermekten kurtulamayacağından çok eminim. Ama sana daha önce sözlü olarak sık sık anlatmaya çalıştığım bir şeyi yeniden anımsatmak istiyorum. Ve bunu yazılı olarak da tekrarlama fırsatı bulduğum için mutluyum. Çünkü sözlü olarak söylenen şeyler daha canlı ve doğrudan etkili olsalar da yazılı sözcüklerin üzerinde rahatça düşünebilme ve değerlendirme yapabilme imkanı var. Yazan tarafından iyice düşünülüp taşındıktan sonra kaleme alındığı gibi okuyan da her cümleyi yeniden okur ve üzerinde düşünme fırsatı bulur. Sevgili kızım, bizler uzağı göremeyen gözlerimizle kendi kişisel mutluluğumuz için dünyaya gelmedik. Çünkü bizler tek başına var olan ve yalnızca kendisi için yaşayan yaratıklar değiliz. Tersine hepimiz bir zincirin parçalarıyız. Böyle olduğumuza göre de bizden önce gelenlerin ve bize yol gösterenlerin öğütlerini dinlemeden yaşayamayız. Çünkü onlar da büyük bir ciddiyetle ve inançla kendilerinden öncekilerin yaşam deneyimlerinden yararlanmışlardır. Senin yürümek istediğin yol bütün açıklığıyla haftalardır önünde duruyor. Eğer başına buyruk hareket edip kendi çizdiğin patika yolda yürürüm diyorsan, o zaman ne benim kızım ne de Tanrı'nın rahmetine kavuşan büyük babanın torunu ve ne de ailemizin saygın bir üyesi olmaya layık olmadığını göstermiş olursun. Sevgili kızım Anthony, Bunu iyice düşünmeni rica ediyorum senden. Annen Thomas, Christian, Clara, Clotilde babasının yanında çok talihsiz birkaç hafta geçirdi ve Mademoiselle Jungmann en içten selamlarını gönderiyorlar. Seni pek yakında yeniden kucaklayabileceğimize hepimiz çok seviniyoruz. En içten sevgilerle, baban. Kısım 11. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Her taraf seller içinde kalmış, gökyüzü ile yeryüzü birleşmiş gibiydi. Esen sert rüzgarla yağmur pencereleri öyle dövüyordu ki, camlardan aşağı doğru akan küçük küçük dereler oluşuyor ve dışarısı görülmez oluyordu. Soba borularından çaresizlik içindeki insanların yakınmaları duyuluyordu. Morten Schwarzkopf havanın nasıl olduğuna bakmak için öğle yemeğinden sonra ağzında piposuyla verandaya çıktığında, sarı kareli, daracık ve uzun bir palto giymiş gri şapkalı bir adamla karşılaştı. Yağmurdan ıslanan tentesi pırıl pırıl parlayan ve tekerlekleri çamur içinde kapıları kapalı bir at arabası evin önünde duruyordu. Morten adamın kırmızı yanaklarına şaşkın şaşkın baktı. Favorilerin Noel cevizlerine sürülen toz yaldızla boyanmış gibi sapsarıydı. Paltolu adam bir uşağı süzer gibi gözlerini hafif hafif kırpıştırarak Morten'e şöyle bir baktıktan sonra yumuşak bir ses tonuyla sordu. Bay Kaptan'la görüşebilir miyim? Elbette diye kekeledi Morten. Sanırım babam evde. Yabancı tam bu sırada büyük bir dikkatle Morten'in yüzüne baktı. Gözleri bir kaz gözü gibi masmaviydi. Bay Morten Schwarzkopf siz misiniz diye sordu. Evet diye yanıtladı onu Morten kararlı bir yüz ifadesiyle. Uzun paltolu yabancı bak hele gerçekten de dedikten sonra genç adam kendisiyle görüşmek istediğimi saygıdeğer babanıza bildirmek nezaketini gösterir misiniz? Adım Grünlich diye devam etti. Morten beyefendiyi verandadan alarak koridorun sağındaki büronun kapısını açarak içeri aldı ve sonra babasına haber vermek için oturma odasına döndü. Bay Schwarzkopf dışarı çıkınca delikanlı yuvarlak masanın başına çöktü, dirseklerini dayadı ve puslu pencerenin önüne oturmuş çorap yamayan annesinin yüzüne bakmaksızın konsül falancanın evliliğinin gümüş yıl dönümü gibi haberlerden başka hiçbir şey yayımlamayan o sefil gazeteye dalmış gibi görünüyordu. Tony ise üst kattaki odasında dinlenmeye çekilmişti. Kaptan bürosunun kapısından içeri girdi. Yüzünde yediği öğle yemeğinden çok memnun kalmış bir adamın ifadesi vardı. Kemerli beyaz yeleğinin üstüne giydiği üniformasının önü açıktı. Kırmızı yüzüne örten kırçıllı gemici sakalıyla farklı bir görünüşü vardı. Dilini dişlerinin arasında dolaştırırken sevimli ağzı tuhaf bir biçimde bir konumdan bir başka konuma dönüşüyordu. İşte böyle yapılır demek ister gibi öne doğru eğilerek bir reverans yaptı. Buyurun efendim size nasıl yardımcı olabilirim diye sordu. Bay Grünlich de ağzının kenarlarını oynatarak saygıyla eğilip onun reveransına karşılık verdi. Bu sırada he he hmm diye öksürdü hafifçe. Kaptan Schwarzkopf'un büro olarak kullandığı oda oldukça büyüktü. Duvarları 1,5 metre kadar lambri kaplıydı. Geri kalan kısımları da kireç badana edilmişti. Yağmur damlalarının sürekli dövdüğü pencerelerde sigara dumanından sapsarı olmuş tül perdeler asılıydı. Kapının sağ tarafında üstünde kocaman bir Avrupa haritası ve küçük bir Baltık denizi haritasının asılı bulunduğu duvarın kenarında üzeri kağıt kaplı uzun bir masa vardı. Tavanın ortasından aşağıya doğru yetenekli bir el tarafından yapılmış pupa yelken bir gemi modeli sallanıyordu. Kaptan konuğunu kapının tam karşısında duran ve üstü siyah renkli bir muşamba ile örtülü bir kanepeye buyur etti. Kendisi ellerini göbeğinin üzerine kavuşturmuş tahta bir sandalye üzerine rahat bir şekilde otururken, Bay Grünlich şapkasını dizlerinin üstüne koymuş, paltosuna sıkı sıkı sarılarak divanın kenarına öylece ilişiverdi. Adım Grünlich diye başladı. Tekrarlayayım, Grünlich, Hamburglu Grünlich. Kendimi size tanıtmam gerekirse büyük tüccar konsul Buddenbrock'un yakın iş arkadaşlarından biri olduğumu söylemek isterim. Çok memnun oldum. Şeref verdiniz Bay Grünlich. Ama beyefendi biraz daha rahat oturmazlar mı? Yol yorgunluğundan sonra bir kadeh grog içmeye ne dersiniz? Hemen sesleneyim mutfağa. Bay Grünlich hiç istifini bozmadan zamanımın çok az olduğunu ve arabamın dışarıda beklediğini söylemek isterim dedi. Bir konu hakkında sizinle görüşmek için buradayım. Bana 2 dakikanızı ayırmanızı rica ediyorum. Beyefendi buyursunlar diye tekrarladı Bay Schwarzkopf. Biraz şaşırmış olarak. İkisi arasında kısa bir sessizlik oldu. Bay Grünlich başını kararlı bir biçimde sallayarak ve biraz da geriye atarak Sayın Kaptan diye söze başladı. Sonra konuşmasının etkisini güçlendirmek için yeniden sustu. Ağzını kaytanı çekilmiş bir para kesesi gibi kapattı. Sayın Kaptan diye tekrarladıktan sonra çabucak ilave etti. Sizinle konuşmak istediğim konu birkaç haftadır evinizde kalan genç bayanla doğrudan ilgili. Bay Schwarzkopf, Matmazel Buddenbrock'la mı diye sordu. Bay Grünlich başını sessizce öne eğerek evet diye yanıtladı onu. Ağzının çevresinde kırışıklıklar belirmişti. Bakışlarını büyük bir dikkatle odanın bir köşesinden ötekine yönelterek ve daha sonra pencereye odaklayarak umursamaz bir sesle ''Size bir konuyu özel olarak bildirmeyi gerekli gördüm.'' diye devam etti. Matmazel Buddenbrock'a bir süre önce evlenme teklifinde bulundum. Annesi ve babası bu isteğimi %100 uygun buldular. Nişan törenimiz henüz resmen gerçekleşmiş olmasa da Matmazel Buddenbrock kendisiyle evlenme isteğimi kesin bir dille kabul etti. Bay Schwarzkopf, ''Tanrım, bu doğru mu gerçekten?'' diye sordu heyecanla. ''Bunu gerçekten bilmiyordum. Sizi kutlarım Bay Grünlich. Sizi içtenlikle kutlarım. Çok iyi, çok yerinde bir iş yapmışsınız.'' Bay Grünlich soğukkanlı bir biçimde ''Çok teşekkür ederim.'' diyerek ötmeye başladı. ''Saygıdeğer kaptan, beni buraya getiren şey bu evliliği engelleyecek yeni zorlukların ortaya çıkmış olması ve bu zorlukların da sizin evinizden kaynaklandığı.'' Son sözcükleri kulağıma gelenler doğru olabilir mi demek ister gibi vurgulayarak söyledi. Bay Schwarzkopf'un yanıtı kırlaşmış kaşlarını yukarıya kaldırmak ve sarı kıllı kahverengi gemici elleriyle oturduğu sandalyenin kollarına sıkı sıkı sarılmak oldu. Bay Grünlich üzgün ve kararlı bir tavırla evet gerçek bu işte dedi. Duyduğuma göre tıp öğrencisi olduğunuz benim kişisel haklarıma tecavüz etmeye kalkışmış bulunuyor. Bilmeyerek elbette. Matmazel Buddenbrock'un burada bulunmasından yararlanarak ondan bazı sözler almaya çalışmış. Kaptan sandalyesinin dirsekliğine dayanıp hışımla yerinden kalkarak ''Nasıl olur?'' diye haykırdı. ''Bunu hemen öğreniriz.'' Hızla kapıya koştu, kapıyı iterek açtı ve kayalıklara çarpan sert dalgaların kırılırken çıkardığı o müthiş gürültüye benzer bir gürültüyle haykırdı. ''Meta, Morten, buraya gelin. İkiniz de buraya gelin.'' Bay Grünlich zarif bir gülümsemeyle hakkım olanı korumak isterken ''Sizin bir baba olarak planlarınızı bozmak zorunda kalıyorsam buna çok üzüleceğim, Bay Kaptan.'' dedi. Diderik Schwarzkopf ona döndü ve çevresinde küçük kırışıklar oluşmuş pırıl pırıl bakan mavi gözleriyle onun yüzüne dik dik baktı. Söylediklerinden bir anlam çıkarmaya çalıştığı belli oluyordu. Daha sonra içtiği keskin grog içkisi boğazını yakmış gibi bir ses tonuyla ''Bakın bayım.'' dedi. ''Ben sıradan bir adamım ve böyle imalı konuşmaları anlamam. Eğer sizce... Böyleyse gayretiniz boşuna. Bayım, yanlış kapı çaldınız ve benim ilkelerim hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz demektir. Ben oğlumun kim olduğunu biliyorum ve Matmazel Buddenbrock'u da iyi tanıyorum. İma ettiğiniz gibi bir baba olarak böyle planlar yapmayacak kadar gururluyum ve kendisine saygısı olan bir insanım. Haydi konuşun ve yanıtını verin bana. Nedir bu olayın iç yüzü? Nedir bu duyduklarım? Kim ne söylemiş? Bayan Schwarzkopf ve oğlu kapıda duruyorlardı. Hiçbir şeyin farkında olmayan anne önlüğünü düzeltiyordu. Morten'in yüzünde bir günahkarın inatçı anlatımı vardı. Bay Grünlich onlar içeri girince yerinden kalkmadı. Düğmeleri ilikli paltosuna sarılmış olarak kanepenin ucunda oturmaya devam etti. Kaptan oğlu Morten'e dönerek ''Demek böyle aptallıklar yaptın.'' diye bağırdı. Delikanlı baş parmağını ceketinin düğmeleri arasına sokmuş oynuyor gibi yapıyordu. Bakışları ürkütücüydü ve öfkesinden yanakları sapsarı olmuştu. ''Buyur baba.'' dedi. ''Ben ve Matmazel Buddenbrock, seni sersem, seni soytarı seni, seni aptal çocuk. Gösteririm sana. Yarın hemen Göttingen'e dönüyorsun. Anlaşıldı mı? Yarın sabah erkenden. Bütün bunlar çocukça şeyler, aptallık. Neyse bu iş böylece kapandı. Anladın mı beni?'' Bayan Schwarzkopf ellerini kavuşturarak ''Diderich, aman tanrım, durup dururken böyle şeyleri nasıl söylersin? Kim bilir?'' Bunları söyledikten sonra sustu. Gördüğü tatlı bir rüya gözlerinin önünde yok oluyormuş gibi bakıyordu. Kaptan Bay Grünlich'e dönerek o boğuk sesiyle ''Beyefendi Matmazel'le görüşmek isterler mi?'' diye sordu. Bayan Schwarzkopf üzgün bir ses tonuyla ''Matmazel odasında.'' dedi. Bay Grünlich biraz rahatlamış olarak ayağa kalktı ve ''Üzgünüm, daha önce de söylediğim gibi hiç vaktim yok. Arabam dışarıda beni bekliyor.'' dedi. Bay Schwarzkopf'un önünde elinde şapkasıyla eğilerek ''Sayın kaptan erkekçe ve dürüstçe davranışınızdan dolayı duyduğum sonsuz memnuniyeti ve içten takdirlerimi sunmama izin verin. Size saygılarımı sunuyorum. Beni onurlandırdınız. Allah'a ısmarladık.'' Diderik Schwarzkopf ona elini uzatmadı. Kocaman gövdesinin üst kısmını ''İşte böyle yapılır.'' demek ister gibi kısa bir an için öne doğru eğdi. Bay Grünlich, Morten ve annesinin arasından ölçülü adımlarla geçerek kapıdan dışarı çıktı. Kısım 12. Tony'nin veda günü gelmişti. Thomas Buddenbrock Kröger ailesinin lüks arabasıyla geldi. Genç adam öğleden önce saat 10'da gelmişti. Salonda aile ile birlikte hafif bir kahvaltı etti. Buraya ilk geldiği günde olduğu gibi yine hep bir arada oturdular ama artık yaz bitmiş, havalar soğumuştu. Sert rüzgarlar esmeye başlamıştı. Verandada oturamazlardı artık. Morten de yoktu. Göttingen'e gönderilmişti. Tony ve delikanlı birbirleriyle doğru dürüst vedalaşamamışlardı bile. Kaptan oğlunun başına dikilmiş, "Haydi bakalım, bu iş böylece bitti," demişti. İki kardeş saat 11'de arabaya bindi. Tony'nin kocaman bavulu arabanın arkasına bağlandı. Genç kızın yüzü sapsarıydı. Sonbaharlık ince ceketinin içinde soğuktan üşüyordu. Yorgunluk, yolculuk heyecanı ve hüzünle arada bir ürperiyor ve içini derin bir acı kaplıyordu. Tony küçük Meta'nın yanaklarından öptü, evin hanımının elini sıktı ve kendisini arabaya bindirirken "Bizi unutmayın Matmazel, hakkımızda kötü düşünmeyin ne olur," diyen Bay Schwarzkopf'u başıyla selamladı. Kaptan Schwarzkopf, "Hadi bakalım, iyi yolculuklar. Sevgili annenize ve babanıza saygılarımı iletin," dedi. Daha sonra arabanın kapısını kapattı ve kalın kaşlarını kaldırdı. Anne, baba ve küçük kız arabanın arkasından mendillerini salladılar. Tony başını arabanın köşesine dayamış pencereden dışarısını seyrediyordu. Gökyüzü beyaz bulutlarla kaplıydı. Esen sert rüzgar, Treve'de oluşan küçük dalgaları kovalıyordu. Düşen yağmur damlaları zaman zaman arabanın camlarına çarpıyordu. Kıyı boyunca uzanan Vorderich Caddesi'nin çıkışında insanlar evlerinin önüne oturmuşlar, balık ağlarını onarıyorlardı. Yalın ayak koşarak gelen çocuklar meraklı gözlerle arabayı süzüyorlardı. Onlar burada kalıyorlardı. Araba son evleri de arkada bıraktıktan sonra Tony deniz fenerini bir kere daha görebilmek için eğildi. Daha sonra arkasına yeniden yaslandı ve yorgun ve hüzünlü gözlerini kapattı. Duyduğu üzüntü ve heyecandan gece uyuyamamıştı. Bavulunu hazırlamak için erkenden kalkmış ve canı kahvaltı etmek istememişti. Kurumuş ağzının içinde yavan bir tad vardı. Kendisini öyle zayıf hissediyordu ki gözlerinden her an boşanacak yaşları bile tutacak hali yoktu. Göz kapaklarını kapatır kapatmaz kendisini yine Travemünde'de Schwarzkopf'ların verandasında buldu. Morten Schwarzkopf bütün canlılığıyla karşısında duruyor, hep yaptığı gibi başını yine önüne eğmiş, arada bir yüzüne bakarak temiz yüreğiyle ve sevecenliğiyle kendisiyle konuşuyor ve güzelliğinin kendisinin de farkında olmadığı dişlerini göstererek gülümsüyordu. İşte bütün bunlar şimdi bir bir ve tüm çıplaklığıyla gözlerinin önüne geldi. Onunla yaptığı uzun konuşmaları, onun anlattıkları ve ondan öğrendiği her şeyi anımsadı. Ve bütün bunları kutsal ve dokunulmaz bir şey olarak içinde saklayacağına kendi kendine söz vermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyordu. Evet, ondan duyduğu her şeyi, Prusya kralının büyük haksızlık yaptığını, Sadische Anzeig gazetesinin sefil bir gazete olduğunu, hatta üniversiteler yasasının 4 yıl önce yenilendiğini, evet, o bütün bunları hoş birer anı olarak bundan böyle hep içinde saklayacaktı. Dilediği zaman açıp bakabileceği gizli bir hazine gibi. Sokakta yürürken aile çevresinde ve yemek masasında hep bunları düşünecekti. Kim bilir, belki de babasının çizdiği yolda yürür ve Bay Grünlich'le evlenirdi. Artık bunun hiçbir önemi yoktu. O hep Morten'in kendisiyle konuşurken söylediği şeyi, "Ben senin farkında olmadığın bir şeyi biliyorum. Soylular, ilke olarak söylüyorum elbette, değersiz kişilerdir," dediğini düşünecekti. Tony bütün bunları bir bir anımsadıktan sonra biraz rahatladı ve yüzünde bir gülümseyiş belirdi. Ama akıp giden arabanın dönen tekerleklerinin gürültüsü arasında birdenbire inanılmaz bir canlılıkla Morten'in sesini duydu. Onun o ağır ağır çıkan tatlı sesinin her bir hecesini hem de bütün ayrıntısıyla duyuyordu. Morten ona, "Bayan Tony, bugün ikimiz de kayalıklarda oturmak zorundayız," der gibiydi. Bu kısa an onu çok sarstı. Göğsü hüzün ve acıyla doldu. Boşanan gözyaşlarına bir türlü engel olamıyordu. Oturduğu köşeye iyice büzüldü, iki eliyle tuttuğu mendili gözlerinin üstüne bastırdı ve acı acı ağladı. Thomas sigarası ağzında dalgın dalgın önlerinde uzayıp giden şoseye bakıyordu. Kız kardeşinin sırtını okşayarak, "Zavallı Tony," dedi. "Senin için çok üzülüyorum. Seni anlıyorum, inan bana. Ama yapılacak bir şey yok, katlanmak zorundasın. Bu tür duyguları ben de bilirim." Tony hıçkırarak, "Ah, sen bunu bilemezsin Tom," dedi. "Bunu bana anlatma. Bak, gelecek yılın başında benim Amsterdam'a gitmem kararlaştırıldı. Babam orada bana bir iş buldu. Van der Kellen ve ortakları firmasında. Benim de uzun bir süre için evden ayrılmam gerekecek. Ah Tom, anne, baba ve kardeşlerden ayrı kalmak. Bu hiç de zor gelmez." Thomas geriye doğru yaslanarak, "Evet, orası öyle tabii," dedi. Daha fazla bir şey söylemek istiyormuş gibi derin bir soluk aldı ama hiçbir şey söylemedi. Sigarasını ağzının bir köşesinden öteki köşesine kaydırarak kaşlarını kaldırdı ve başını yana çevirdi. Bir süre sonra uzun sürmez dedi. Atlatır unutursun. Tony büyük bir umutsuzluk içinde ama ben unutmak istemiyorum ki diye haykırdı. Unutmak teselli eder mi sanıyorsun? 15. ayrımın sonu. Sayfa No. 141. Devamı 16. ayrımda.